Tekrar sevgiyle merhaba, hoş geldiniz. Gerçekten az önce ifade ettiğim gibi Rab bizimle birlikte aramızda ve her pazar olduğu gibi bugün de kendi sözü aracılığıyla konuşmak istiyor sevgili kardeşler. Hatırlayın, geçtiğimiz pazar günü çok iyi bilinen ama zor bir bölüm olan bir bölüme sizi götürmüştüm. Hatırlıyor musunuz? Matta, evet, 10 kız benzetmesi. Matta 25. 10 kız benzetmesi adı altında Rabbimizin ikinci gelişini açıklayan, ifade eden bir bölüm. Matta 25. Şimdi bu Matta 25'e baktığımız zaman, evet, İsrail halkını içine alan bir bölüm, onlarla ilgili bir bölüm olmuş olsa da bizim için de gerçekten çok önemli ve gerçekten de uyarıcı niteliği taşıyan bir bölüm. Geçen hafta bitiremedik, zaman yeterli olmadığı için. Bugün kısa bir özetini yapacağım, kaldığım yerden devam edeceğim ve konumuzu bugün noktalamak istiyorum. Biraz hatırlamaya çalışın ya da aldığınız notları bir gözden geçirin. Bakın, özellikle şunu giriş olaraktan söylemiştim. Bu Matta 25. bölümde yer alan benzetme, değerli kardeşler, Rabbimizin ikinci gelişiyle ilgili olduğunu ve biz imanlılar olarak bu ikinci gelişe hazır olmamız gerektiğini çok net bir şekilde, açık bir şekilde ne yaptım? İfade ettim. Yani bizler Rabbin gelişine onun çocukları olaraktan, evlatları olaraktan hazır olmamız gerekiyor. Sanki şu an kapıdan içeri girecekmiş gibi hazır olmamız gerekiyor değerli kardeşler. Demek ki değerli kardeşler, bu çok çok önemli. Eğer o geldiğinde, eğer iman etmemiş kişiler varsa artık o kişiler için kurtuluş imkanının ortadan kalkacağını söylemiştim. Ama şu anda içinde bulunduğumuz dönemin inayet dönemi olmuş olması nedeniyle, bu sürecin devam etmiş olması nedeniyle hala İsa Mesih'te kurtuluş mümkün. Bu çok net ve açık bir şekilde sizi önünüze koymuştum. Ve ilk ayette, değerli kardeşler, ilk ayette o zaman göklerin egemenliği, kandillerini alıp güveyi karşılamaya çıkmış olan 10 kıza benzeyecek diyor. 10 kıza benzeyecek. Şimdi bu ayete baktığımız zaman güveyden söz ediyor, değil mi? Ve 10 kızdan söz ediyor. Buradaki güvey kral olan İsa Mesih'i simgeliyor. Oradaki 10 kız kimi simgeliyor? Ama hepsinin imanlı olmadığı kesin. Eğer Rabbimiz bu 25. bölümde, Matta 25. bölümdeki ayetlere baktığımız zaman, yanılmıyorsam 9. ayet miydi, 12. ayet miydi? Kapı kapandığında, değil mi? Ne diyor? Onları tanımıyorum dedi, değil mi? 12. ayetti, doğru mu? Onları tanımıyorum dedi. Onları tanımıyorum demesi, onların yeniden doğmadıklarını çok net bir şekilde gösteriyor. Demek ki İsa Mesih kral, güvey ve onun arkasından giden beşi yeniden doğmuş, ama diğer beşi de yeniden doğmuş gibi görünen ama gerçek anlamda yeniden doğmamış, ikiyüzlü, sahte kişiler diyebiliriz. Çok açık ve net bir şekilde sevgili kardeşler. Ve bu her iki grupta, ortak olan yönleri her iki grupta ne yapıyorlar? Kandillerini yanına alıyor. Ve kandillerin neyi simgelediğini söylemiştik. Kandil, kişinin tanıklığını simgeliyor. Doğru mu? Bugün imanlı olsa da olmasa da her insanın kendine özgü tanıklığı var. Doğru mu? Bir yaşam tarzı var, yaşam biçimi var. Ama bizim imanlar olaraktan tanıklığımızı farklı kılan ne? Mesih'in bizde olmuş olması. Yani kutsal ruhu ifade eden yağ bizde olmuş olması. İşte tanıklığı etkin kılan, tanıklığı güçlü kılan Mesih'in bizde olmasından kaynaklanıyor. O kutsal ruh, o yağ bizde olmuş olduğu için de sahip olduğumuz o tanıklığı etkin bir şekilde sürdürme imkanına da kavuşmuş oluyoruz sevgili kardeşler. Hatırlarsanız bir örnek vermiştim. Belirli yüksekten uçaktan atlayan akrobat hareketleri yapan kişilerden söz ettim. Ve onunla birlikte bir de kameramanın atladığını ifade etmiştim. Doğru mu? Ve kameraman çok büyük hata yapmıştı. Yaşanmış bir olaydı söylemiştim. Paraşütünü giyinmeyi unutmuştu. Ve bunu neden örnek verdik? Bu kişi paraşütünü giyinmediğinin farkına varana kadar, varana dek kayıt yapmanın tadını doya doya çıkarıyordu. Bugün günümüzdeki imanlı olmayan insanların dünyasal değerlere bağlı bir şekilde hayatını sürdürdüğü gibi. Ölüme doğru gidiyorlar ama farkında değiller ölüme doğru gitmekte olduklarının sevgili kardeşler. Onun için bu kişi aptalca bir hata yapmıştı kameraman. Ve bu hatada o kişiyi ne yaptı? Ölüme götürdü. Onu ne kurtarabilirdi? Paraşüt kurtarabilirdi. Bugün ruhsal kapsamda düşündüğümüz zaman ne diyebiliriz? Yol, gerçek ve yaşam benim diyen İsa Mesih olmadıkça kesinlikle kurtuluşun mümkün olmadığını bize açıklıyor, gösteriyor. Sevgili kardeşler, çok açık ve net. Ve bu olayda üç şeyi görmemiz gerekiyor demiştim. Üç nokta ki bunların bir tanesini açıklık getirdik. Birincisi neydi? Birincisi neydi? Rabbin gelişine durum ve şartlar ne olursa olsun hazır olmamız gerekiyor. Bu şart, bir zorunluluk. İkinci nokta ne? Hazır olmaya çalışırken bu hazır olma eylemi kişinin kendisine ait. Yani sen hazırlık yapman gerekiyor. Bir başkası senin için değil. Demek ki ikincisi de bir kişinin sana bu konuda destek verememiş olması. Üçüncüsü neydi? Bakın notlarınıza. Üçüncüsü neydi? Bir gün gelecek bunun geç olacağı. Yani iş işten geçmiş olması. Üç nokta. Ve Rabbimiz hatırlarsanız bilinmeyen gün ve saat hakkında konuşurken Matta 24. bölümde ne diyordu 44. ayette? Değerli kardeşler, çok net bir şekilde siz de hazır olun diyordu. Neden? Neden? Çünkü insanoğlu ummadığınız bir saatte gelecektir. Yani hiç beklemediğimiz bir saatte, hiç beklemediğimiz bir dönemde gelecektir. O zaman ne yapmak gerekiyor? Şunu açıklamıştım. Hazır olmamız gerekiyor. değerli kardeşler. Peki ne demekti hazır olmak? Hatırlayın. Neydi hazır olmak? Doğru olanı yapmaktı. Neydi doğru olanı yapmak? Ruhsal kapsamda düşündüğümüz zaman. Tövbe etmek, günahtan arınmak. Evet, başka ne diyebiliriz? Evet. Yani Rabbe yakın bir hayat yaşamak değerli kardeşler. Bu kadar açık, bu kadar hazır olabilmek için Rabbe yakın olman lazım. Rabbe yakın yürüyorsan, eğer onunla ilişkin sağlıklı bir noktadaysa, o zaman sen de ruhsal kapsamda olman gereken noktadasın. Onun için bizler Rab'le olan ilişkimiz sağlıklı bir noktada olması gerekiyor ki hazır olalım. Değerli kardeşler. Bunun da ön koşulu Rabbin sözüne sımsıkı bağlı kalmak. Değerli kardeşler. Hristiyanım demekle bu iş olmuyor. İmanlıyım demekle bu iş olmuyor. Değerli kardeşler. Yani isim taşımanın çok ötesinde bir şey. Mesih'te olmak, İsa'da olmak değerli kardeşler. Onun için ev toplantıları olsun, kilise toplantıları olsun, bunlara katılmak önemlidir ve gereklidir. Ama yeterli değildir. Hayatımızda disiplin gerekiyor. Düzence, öz Türkçe'de diyoruz. Bakın sen hayatını disipline soktun hatun. Ben onu o şekilde görüyorum. Bu gayret karşısında Rab de bizi ne yapıyor? Arkamızdan gereken desteği veriyor. Ki sana da bu desteği vermeye devam edecektir değerli kardeşler. Onun için bizler kesinlikle ruhsal yakıta, yani yağa, yani kutsal ruhun desteğine, öncülüğüne kesinlikle ihtiyacımız var. Her birimizin. Ona bakmak, onun yönetimi altında yürümek zorundayız. Eğer bizler gerçekten de sözü okur, duada durur, öğrendiklerimizi hayata sokar, ona yakın bir hayat yaşamaya çalışırsak, o zaman gerçekten de olmamız gereken noktada olma imkanına kavuşmuş oluruz. Aksi halde kesinlikle değerli kardeşler, eğer onunla ilişki yoksa, hani dua hayatında dengesizlik varsa, sözü sadece kiliseden kiliseye de duyduğun vaazlarla yetiniyorsan yeterli değil. Rab ile olan ilişki günlük bir ilişki. Her an devam eden bir ilişki değerli kardeşler. Onun için 3. ayette şöyle okumuştuk. Akılsızlar kandillerini almışlarsa da yanlarına yağ almamışlar. Yani kandil var, yağ yok. Ne demiştik kandil? Kişinin tanıklığı. Doğru mu? Bu kişiler, diğer akılsız olan 5 kişi yağ yanlarına almamışlardı. Yani kutsal ruhu almamışlardı bu insanlar. Ve kandilin görevine gelince ne demiştik? Matta 5. bölümde bir ayet okuduk, hatırlayın. 15. ayet diyor ki, insanlar kandil yakıp tahıl ölçeği altına koymazlar. Tersine kandilliğe koyarlar. Oradan da evdekilerin hepsine ışık verir. Kandilin görevi neydi Enver? Kandil ne yapar? Görev olarak? Kristina? Aydınlatıyor değil mi? Kandilin görevi nedir? Bak az önce okuduk değil mi? Evdekilerin hepsine ışık verir diyor. Kandilin görevi eğer kişinin hayatıysa, kandilin görevi eğer kişinin tanıklığıysa, biz tanıklığımız ile, Rab'de sahip olduğumuz yaşam ile çevremizi aydınlatanlar olmamız gerekiyor. O zaman bir soru sordum sizlere. Işığımız ne durumda? Yeterince hayatımız, tanıklığımız insanlar önünde pırıl pırıl parlıyor mu? Karanlık yürekleri aydınlatıyor mu? Bir örnek verdik. Kimden örnek verdik? Hatırlayın bakalım. Kimden örnek verdik? Yanan bir çırağı. Şunu bileydin derler ya. Yahya'dan. Bakın ne kadar güzel övücü sözlerdi onlar. 35. ayet şöyle diyor Yuhanna 5. bölümde. 35. ayet Yahya yanan ve ışık saçan bir çırağıydı. Eğer Rabb'i izliyorum diyorsanız, eğer Rabb'e aitim diyorsanız, eğer o benim yaşamımın efendisidir diyorsanız, eğer o zaman sevgili kardeşler, onun için yanan bir alev ama yanarken de karanlık yürekleri aydınlatan birer kandil olmanız, birer meşale olmanız, buradaki ifadeyle ışık saçan birer çıra olmanız gerekiyor dedik ve bu şekilde ne yaptık? Konuşmamızı bitirmiştik. Birinci noktamızı açıkladık. Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Birinci noktamız neydi? Tekrar hatırlayalım. Bitti. Koşul ve şartlar ne olursa olsun Rabbin gelişine hazır durumda olmamız gerekiyor sevgili kardeşler. İkinci önemli nokta. Hazır olma konusunda kimsenin bir başka kişiye yardım edemez olması. Yani hiç kimse değerli kardeşler, hiç kimse senin yerine paraşütü giyemez. Kameraman diğerlerinin paraşütünü giyme imkanı oldu mu? Hayır. Demek ki paraşüt yani iman sana ait olması lazım. Paulos ne diyor? Korintoslulara ilk mektup 5. bölüm 17. ayette. Hatırlayın. Bir kişi Mesih'te ise diyor, yeni yaratıktır. Yani Mesih'i kişinin kendisi Mesih'i giyinmiş olması lazım. Yeni yaşamı ifade eden Rabbi giyinmiş olması gerekiyor. Kesinlikle sevgili kardeşler. Demek ki akılsızlar bir şeyi çok güzel anladılar. Yağ olmadan, kutsal ruhu almadan içeriye girme imkanı yok. Ve o yüzden diğerlerinden ödünç olarak yağ almak istediler. Doğru mu? Ödünç olarak yağ almak istediler. Aslında ben bunu böyle pratik olarak düşündüğüm zaman, eğer yağ kutsal ruhun simgesi ise, onların gidip diğerlerinden yağ istemesi aslında kutsal ruhu istemiş olduklarını gösteriyor. Peki bir kimse bir başka kişiye kutsal ruhu verebilir mi? Günümüzde şeylerde görüyoruz değil mi? Üflüyorlar, kutsal ruhu veriyorlar. Şov yapıyorlar, doğru mu? Ah sevgili kardeşler, ne acı verici bir şey. Ne acı verici bir şey. Ben ne verebilirim günahkar olarak? Kurtulmuş bir günahkarım, o kadar. Hani diyor ya, her zaman ifade ediyoruz burada. Kocaman bir hiç. Hatırlayın, aklıma geldi. Habercilerin işleri 8. bölümde. Yani elçilerin işleri 8. bölümde Büyücü Simon diye birinden söz ediliyor orada. Hatırlıyor musunuz? Büyücü Simon. Büyücü Simon öğrencilerin, elçilerin yaptıkları karşısında büyük bir şok geçirmişti. Hayranlık duydu. Ve Petrus ve Yuhanna'ya dedi ki, bu ruhu ben de almak istiyorum. Satın almak istiyorum. Peki hatırlıyor musunuz? Petrus bu büyücüye ne yanıt verdi? Lütfen açın. 20. ayet. Yanılmıyorsam 20. ayet olması lazım.
Çünkü Tanrı'nın armağanını parayla elde edebileceğini sandım.
Bakın değerli kardeşler, kurtuluş bir armağan mı? Aha. Kutsal Ruh'un bizde olması demek, Kutsal Ruh'un bizde olması demek, kurtuluşun sahibi olduğumuz anlamına geliyor mu? Evet. Peki biz bu armağanı para verip bir takım İyilikler yapıp da mı elde ettik? Bir bedel mi ödedik? Evet demenin ötesinde. Hayır. Kesinlikle hayır. Kutsal Ruh bize bir armağan olarak verildi. Evet demenin sonucu yeniden doğduk. Yeniden doğmuş olmanın getirisi de Kutsal Ruh'un yürekte konut kurmuş olması. O Kutsal Ruh bizi ne yapacak? Sonuca kadar ulaştıracak. Değerli kardeşler. Onun için bakın 25. bölümün 9. ayetine bakın. Orada ne diyor değerli kardeşler? Mümkün olmadığını mümkün olmadığını ifade ediyor. Ne diyor? Olmaz diyor. Değil mi? Olmaz dediler. Doğru mu? Olmaz. Peki neden olmaz? Niçin olmaz değerli kardeşler? Evet ama ruhsal kapsamda düşündüğümüz zaman bravo, evet. Bakın, eğer Kutsal Ruh, ya Kutsal Ruh'u simgeliyorsa bunlar veremezlerdi Kutsal Ruh'u bir başkasına. Yani imanı ben bir başka kişiye bulaştıramam. Bir başka kişiye ben bir iman veremem sevgili kardeşler. Bu kişilerin burada özel bir şekilde hayır olmaz demiş olmalarının nedeni bu. Hiç kimse bir başka kişiye kurtuluşunu veremez. Nokta. Şimdi insan gözüyle bakıldığında ne deriz? Ulan ne kadar da bencil insanlar değil mi? Vermiş olsalardı onlar da yararlanacaklardı. Ama aslında hiç de bencil değiller. Yapılması gereken ne ise onu yaptı bu kişiler. Aslında bu kişiler olması gereken yani doğru olanı aslında yapmışlardı değerli kardeşler. Onun için bu nedenle akılsız kişilerin yapabileceği tek bir şey vardı. Hemen dükkana koşup oradan yağ satın alabilmek. Ama kusura bakmayın çok geç olmuştu artık. Hatırlıyorsunuz uzun yıllar. Bazı yorumcular 120 yıl sürdüğünü diyorlar. Ama uzun uzun uzun yıllar geminin Nuh tufanı üzerinde düşündüğümüzde geminin yapımı çok uzun yıllar sürmüştü. Doğru mu? Ve Tanrı Nuh aracılığıyla halka uzun yıllar kurtuluşa çağırdı. Ama her şeyin bir sonu var, doğru mu? Bu süreçte ne oldu? Uzun yıllar sonra tamamlandı. Sonra ne oldu? Diyor ki Tanrı geminin kapısını kapattı. Bu ne demektir? kurtuluş imkanı ortadan kalkmış oldu. Ben de yeterli güç olsaydı herhalde o geminin kapısını açardım. Ama oradaki ifade çok önemli. Geminin kapısını Tanrı kapattı. Bu çok önemli. Ve geminin dışında kalanlar hepsi yok olup gittiler sevgili kardeşler. Bir başka kişinin imanı seni kesinlikle içine almaz. Bir başkasının imanı seni kesinlikle kurtarmaz. Belki bazılarımız övünüyor çünkü Hristiyan bir ailede doğmuş olmak, Hristiyan bir ülkede doğmuş olmak ya da uzun yıllardır kiliseye katılıyor olmak, bu senin gerçek anlamda iman ettiğini, yeniden doğmuş olduğunu ifade etmez. Kesinlikle göstermez sevgili kardeşler. Çok net bir şekilde söylüyorum. Grip bulaşıcı bir hastalık değil mi? Peki gripin bulaştığı gibi ben imanı Hatice'ye bulaştırabilir miyim? Sana Hatun bulaştırabilir miyim? Enver sana bulaştırabilir miyim? Ya da sizlere bulaştırabilir miyim? Hayır. Ben nasıl ki değerli kardeşler, evet, bunu beceremiyorsam, bu bize çok net bir şekilde şunu gösteriyor, açıklıyor. Bir anne dünyaya sadece çocuk dünyaya getiriyor. Bir imanlı dünyaya getirmiyor. Hristiyan dünyaya getirmiyor. Onun için çok net bir şekilde bunu ifade etmek istiyorum. Çünkü Yahudiler biliyorsunuz o halk seçilmiş bir halktı ve bununla övünen bir halktı. Ve Yahudi olmanın yeterli olduğunu düşünüyorlardı. Ama şu gerçeği bilmiyorlardı. Rab Tanrı'nın torunları yok. Çocukları var. Amin. Tanrı'nın çocukları var. O açıdan çok net bir şekilde Yahya'nın kendisine gelmekte olan Yahudileri görünce çok harika bir ifade kullandı. Lütfen açın. Çok sert bir dil kullandı. Matta 3. bölümde 9. ayette. Ne diyor? Kendi kendinize biz İbrahim'in soyundanız diye düşünmeyin diyor. Biz İbrahim'in soyundayız. Bu bizim için yeterli. Bak nasıl devam ediyor. Ben size şunu söyleyeyim diyor. Tanrı İbrahim'e şu taşlardan çocuk yaratacak güçtedir. Bu neyi açıklıyor? Bu sert ifade neyi açıklıyor sevgili kardeşler? Ruhsal doğumun fiziksel doğumla geçmeyeceğini gösteriyor. Yani Yahudi olarak doğman kurtulacaksın anlamına, kurtulmuş olduğun anlamına kesinlikle gelmiyor değerli kardeşler. Bunun en güzel örneğini hatırlayın, Yuhanna 3. bölüm. Yuhanna 3 dediğim zaman aklımıza ne geliyor? Yuhanna 3. Söyle. Nikodimos. Kimdi bu Nikodimos? Yahudiydi. Bir din adamıydı. Din önderiydi. Doğru mu? Ve bırak Yahudi olmanın dışında bilgi sahibiydi bu insan. Seni bir de bilgi açısından cebinden çıkarırdı bu insan. Ama Rab İsa Mesih Nikodimos'a ne dedi? Bakın, lütfen bakın 3. ayete. Değil mi? Yani bir kimse yeniden doğmadıkça Tanrı'nın egemenliğini göremez. Yani Tanrı'dan, yukarıdan doğmadıkça, İsa Mesih'i giyinmedikçe, onu yüreğe almadıkça, o ruhun sahibi olmadıkça kesinlikle o egemenliğin de yerin yok sevgili kardeşler. Bu kadar açık, bu kadar net. Yahudi olman yeterli değil. Yukarıdan, Tanrı'dan doğman gerekiyor. Bunun anlamı nedir sizce? Eğer ben bu fiziksel hayatı yaşayabilmem için fiziken doğmam gerekiyor, doğru mu? Ben ruhsal hayatı yaşamam için de yeniden doğmam gerekiyor. Ruhsal olarak da doğmam gerekiyor yeni hayatı yaşayabilmem için. Onun için yukarıdan doğmak kesinlikle şart sevgili kardeşler. Onun için sonsuz kurtuluşun sahibi olmak mümkün. Ama senin evet kararınla. Yani çarmıhta gerçekleşmiş olan o kurtuluşu evet demedikçe, o kurtuluşu benimseyip yüreğini almadıkça, kabul etmedikçe senin kurtuluşun mümkün değil değerli kardeşler. Bir başkasından, bir başka kişiden, bir başka imanlıdan yağ alman, kutsal ruhu alman kesinlikle mümkün değil. Yani kandil neydi? Tanıklık diyelim, isim taşımak yeterli değil. Kişisel ilişkiyi Rab ile kurman gerekiyor. Onun için bu ilişkiyi ödünç alman imkansız. Güvey geldiğinde artık o güzelim fırsat da kaçmış olacaktır değerli kardeşler. Kapı kapanmış olduğu için. Ve son anda içeri girmek de mümkün olmayacak değerli kardeşler. Acı da olsa gerçek bu. Acı verici de olsa. Onun için Romalılar mektubunda ilk birinci konuşmamda bu ayeti kullanmıştım. Gerçekten 8. bölüme baktığınız zaman orada harika bir ifade var. Aslında biz iman ettiğimizde iman etmiş olmanın ilk getirisi, ilk büyük ayrıcalığı nedir? Kutsal ruhu almaktır. Doğru mu? Çünkü iman ediyoruz, kutsal ruhu ne yapıyor? Yüreğimize konut kuruyor. Demek ki iman etmenin ilk getirisi, imanın ilk ayrıcalığı kutsal ruhun sahibi olmaktır. Onun için Paulus o kadar güzel net açıklıyor ki 8. bölümün 9. ayetinde. Ne diyor? Çok açık ve net.
Ne var ki Tanrı'nın ruhu içinizde yaşıyorsa benliğin değil ruhun denetimindesiniz. Ama içinde Mesih'in ruhu olmayan kişi Mesih'in değildir.
Bakın, Mesih'in ruhu yoksa çok net, çok açık. Mesih'e ait değildir. Şimdi ben bu bölüme baktığım zaman o kişide yağ yoksa onlarda ruh yoktur demektir. Eğer ruh yoksa, bu nedir? Kutsal ruh yoksa, onların yeniden doğmadıklarını göstermektedir. Bakın defalarca tekrarlıyorum bunu. Çok net anlaşılmış olsun diye. Eğer o kişide Mesih'in ruhu yoksa, kesinlikle ve kesinlikle o kişi Mesih'in değildir diyor. İşte onun için İsa çok net bir şekilde Matta 25'te 12. ayette dedi. Ben sizi tanımıyorum. Tanımıyorum. E peki sen diyorsun ki ya ben zaten iman ettim. Ben Rabbin çocuğuyum. Yıllar önce ben ona evet dedim. Onunla yürümeye karar verdim. E peki, benim üzerime düşen sorumluluk ne bu noktada? Kutsal ruh var. Tanrı'nın çocuğuyum. Söz elimde. Yapmam gereken ne? Çok güzel, harika. Uyanık olmam lazım. Uyanık olmanın anlamı nedir? Bizi... Ha? Çok güzel. Yakın olmak. Yani uyanık olmak aslında senin Rabbin gelişin. Ya, yapmak evet doğru. Zaten onun isteğini yapıyor olmanın getirisidir uyanık olmak. Değil mi? Uyanık olduğun için de senin onun gelişine hazır olduğunu gösteriyor sevgili kardeşler. Uyanık olman. Ona gelişine hazırsın demektir değerli kardeşler. Onun için eğer ben uyanıksam, onun gelişine hazırsam, hazır olmam gerekiyorsa eğer, o zaman bu ayeti okumamız gerekiyor. Çok net bir şekilde. Diyor ki 12. bölümde, Luka 12. bölümde, 35 ve 36. ayetlerde. Eğer yeniden doğdum diyorsak, ona ait olduğumuzu söylüyorsak, o zaman bireyler olarak bizim yapmamız gereken, yerine getirmemiz gereken bir sorumluluk var. Nedir o? 12, 35 ve 36.
Kuşaklarınız belinizde bağlı ve kandilleriniz yanar durumda hazır olun.
Nedir? Hazır olmaktır. Demek ki eğer imanlı olduğunu söylüyorsan kesinlikle birinci noktamızda ifade ettiğimiz gibi hazır olman gerekiyor. Devam et.
Düğün şenliğinden dönecek olan efendilerinin gelip kapıyı çaldığı an kapıyı açmak için hazır bekleyen köleler gibi olun.
Bakın, hazır bekleyenler gibi olun. Şimdi ayete baktığımız zaman çok güzel bir gerçek var ki o gerçek iki sözü harika bir şekilde birbirine bağlıyor. Kuşaklarınız belinizde diyor, bağlı. Dikkat edin. Ne demek kuşakların bele bağlı olması? Ayete devam ediyoruz. Ne diyor?
Düğün şenliğinde dönecek.
Kandilleriniz yanar.
Hazır olun.
Hazır olun. Bakın, kuşakların bele bağlı olması demek hazır olmuş olmanın bir göstergesi. Yani hatırlayın değerli kardeşler, Orta Doğu kültüründe o dönemde, ki bugün bile biliyorsunuz Orta Doğu'da giysilere baktığınız zaman yerlere kadar uzanan giysiler vardı. Bir kişi hareketlerini daha çabuk yapabilmesi için ya da o yapacağı hareketleri engelleyen bir faktör varsa, o faktörün ortadan kalkması için kişi rahat bir şekilde önünde onu bekleyen bir görevi yerine getirebilmesi için o kişi elbisesini yukarıya çekip bir kuşakla belini bağlaması gerekiyordu. Evet, ayağına dolaşmasın diye, ona engel olmasın diye. O zaman diyebilir miyiz? Beline kuşağını bağlamış olman göreve hazır olduğunu gösteriyor senin. Ben göreve hazırım diyorsun değerli kardeşler. Şimdi Rabbin gelişine hazır olmamız gerekiyor. Ve sürekli olarak bekler durumda yaşamamız gerekiyor. Ben o zaman kendime soruyorum. Ya ben nasıl bekler durumda olabilirim? Bunun da bir koşulu var mı? Bence var. Evet, güzel. Bir parçası bu hakikaten. Ama hatırlayın, çok zaman zaman sık kullandığımız bir ayet var. Kolosiler 3. bölümde. Değerli kardeşler bakın. Evet, belimize o kuşakları bağlayacağız. Yani bize engel olan ne varsa onların ortadan kalkması için elimizden geleni yapacağız. Değerli kardeşler. Ama Biz nasıl bunu başarabiliriz? Kolosenler 3 ayet 2. Nedir? Çok güzel söylüyor.
Yeryüzündeki değil gökteki değerleri düşünün.
Ne yapacağız? Bitti. Bu ne demektir? Gökteki değerler, yani dünyasal değerlere bağlı bir hayat değil. Her ne kadar bedenen burada yaşıyor olsak da, ayaklarımız buraya basıyor olsa da, gözlerimiz, aklımız, yüreğimiz, tüm yapımız göksel değerlere odaklı olması gerekiyor. E şimdi başka bir soru ortaya çıkıyor şimdi. İyi, güzel söylüyorsun Recep kardeş. Peki ben göksel değerlere nasıl odaklı bir şekilde olabilirim? Çok güzel. Çok güzel. Bakın. Hatun sen Efesler 6. bölümü aç. 18. ayet. Hatice sen de 2. Timoteos mektubunu aç. Çok iyi bildiğimiz ayetler. Ben şimdi bunu ayetlerle onaylamak istiyorum. 2. Timoteos mektubu 3. bölüm 16. ayet ve 17. ayetler. Önce Hatun bize Efesler 6:18 okusun.
Her türlü dua ve yalvarışla her zaman ruhun yönetiminde dua edin.
Bakın nedir? Ruhun yönetiminde dua edin. Eğer ben göksel değerlere odaklı bir hayatım olmasını istiyorsam duada duran bir yapı içerisinde olmam lazım. Dua beni göksel değerlere odaklı kılıyor. İkincisi nedir? Hatice, 2. Timoteos 3:16-17.
Kutsal yazıların tümü Tanrı esinlemesidir.
Evet.
Ve öğretmek, azarlamak, yola getirmek, doğruluk konusunda eğitmek için yararlıdır.
Evet.
Bunlar sayesinde Tanrı adamı her iyi iş için donatılmış olarak yetkin olur.
Yetkin, hazır olur. Nasıl? Rabbin sözünü okuyarak, Rabbin sözünden öğrenerek. Demek ki Rabbin sözüne bağlı bir hayat bizi göksel değerlere odaklı kılıyor. Dua da durmak bizi göksel değerlere odaklı kılıyor. Üçüncü nokta nedir? O da değerli kardeşler, Markos 16. bölüm 15. ayette müjdeyi bütün yaratılışa duyurun diyor. Demek ki eğer ben duada durur ve Rabbin sözünü okur ve okuduklarımı, öğrendiklerimi, elde ettiğim değerleri eğer hayatıma sokarsam ve onları başkalarına götürürsem o zaman ne oluyor? Göksel değerlere odaklı bir yapı içerisinde olmuş oluyorum sevgili kardeşler. Evet, bu çok çok önemli. Akıllı kızlar diğerlerine şöyle demişlerdi. Gidin kendinize yağ alın. Şimdi yağı veren kim? İmanı veren kim? Tanrı'nın kendisi. Ama zaman varken biz de ne yapmamız gerekiyor? İmanı o vermiş de olsa, kutsal ruhu o bize vermiş de olsa iman aracılığıyla, biz ona gitmek zorundayız. Tıpkı o kameraman gibi paraşütün ipini açmak için ne yapıyor? Elini uzatıyor değil mi? Bizler de Rabb'e elimizi uzatmamız gerekiyor. Yüreğimizi onun önünde açmamız ve o durumda, o noktada olmamız gerekiyor değerli kardeşler. Ve üçüncü son noktamız. Bununla da noktalayacağız. Ne dedik? Birinci noktamız Rabbin gelişine hazır olmamız lazım. İkinci noktamız neydi? Kimse bu hazırlık için kimse bir başka kişiye bu yönde destek veremiyor olması, verememiş olması. Üçüncüsü de çok geç olabilir değerli kardeşler. Öyle bir nokta gelecek ki artık iş işten geçmiş olacak. Ölüm değerli kardeşler imanlının büyük umudu. Çünkü biz öldükten sonra aslında yok olup gitmiyoruz. Tekrar yaşamak için diriliyoruz. Doğru mu? Ama bizim için yaşam ifade ederken ölüm, imanlı olmayan için büyük bir korku. Neden? Yok olup gidecekleri için değerli kardeşler. Onun için İsa'nın ikinci gelişi kesin son olacak. İkinci gelişiyle inayet dönemi ortadan kalkmış olduğu için kesin son olacak. Onun için ne yaptılar? Bu akılsız kızlar bağırdılar. Dışarıda kalmış oldukları için, kapı kapanmış oldukları için bağırdılar. Sanmıyor musunuz ki Nuh'un yaptığı geminin kapısını Tanrı kapadığında, Nuh'un akrabaları, tanıdıkları dışarıda kaldığında, değerli kardeşler, gözyaşı dökmedi mi? Döktü. Ama kapayan Tanrı olduğu için Nuh bir şey yapamazdı, değerli kardeşler. İş işten geçmiş olduğu için. Onlar da kapının açılması için bağırdılar ama içeri girmek istemiş olmalarına rağmen onların bu bağırtıları içten değildi. Samimi değildi. Neden? Çünkü gereğini yapmamışlardı. Hazırlık yapmamışlardı. Yüreklerini Tanrı'ya açmamışlardı. Öyle göründüler sadece. Sadece öyle göründüler. Ve şunu diyebiliriz. Bu uyarıyı ciddiye almaktan çekinme. Önemli bir uyarı var burada. Değerli kardeşim, bunu net bir şekilde ifade etmek istiyorum. Onun için kapının dışında kalmak istemiyorsan yüreğini Rab'be açmak zorundasın. Tek yol, tek gerçek, tek yaşam benim diyen İsa Mesih'e yüreğimizi açmamız gerekiyor. Onun için şöyle diyor İbraniler 3. bölümde 12 ve 14. ayetlerde 12, 13 ve 14'te ey kardeşler diyor, hiçbirinizde diri Tanrı'yı terk eden kötü, imansız bir yüreğin bulunmamasına dikkat edin. Gün bugündür diyor. Gün bugündür denildikçe birbirinizi her gün yüreklendirin. Öyle ki hiçbirinizin yüreği günahın aldatmasıyla nasırlaşmasın. Başlangıçtaki güvenimizi sonuna dek sürdürürsek Mesih'e ortak olmuş oluyoruz. Zaten imanımızı sürdürebilmek, sürdürmüş olmak neyin göstergesi? Yeniden doğmuş olmamızın göstergesi. Doğru mu? Yeniden doğduysak zaten imanımızı sürdürenler noktasındayız. Doğru mu? Ama bunu söylerken değerli kardeşler, şunu da altını net bir şekilde çizmek istiyorum. Kurtuluşu aldıktan sonra kurtuluşu kaybetmemek için çalışıp çabalamamız gerekmiyor. Kurtuluş Tanrı'nın bize vermiş olduğu bir armağan. Doğru mu? Yani bir ödül değil ki o ödülü kaybedelim. Çünkü ben hatırlıyorum, altın madalya alan olimpiyatlarda bir kişinin elindeki altın madalya geri alındı çünkü şey bulundu, idrarında ilaç bulundu, kendisine doping yapmış ve ödül elinden alındı. Ama bizim kurtuluşumuz ödül değil, Tanrı'nın armağanı. Bu İbraniler mektubunu okurken, buradaki mektup, çünkü bazıları bazen bu noktaya bağlamaya çalışıyor bu ayetleri. Bizim bir payımız yok, evet demenin ötesinde. Onun için Efesler 2, 8 ve 9'da ne diyor? İmanla, inayetle kurtulduğunuz bu sizin başarınız değil, Tanrı'nın armağanıdır. Kimse övülmesin diye iyi işlerin sonucu değildir. Amin. Değerli kardeşler. O zaman iman kurtuluşun özü. Peki o zaman dayanmak nedir? O da meyvesidir. Dayanmak da meyvesidir. Onun için kurtulmuş olduğumuzun bir kanıtı olarak sona dek hiç gevşemeden imanımızı göksel değerlere odaklı bir şekilde devam etmemiz gerekiyor. Dua ederek, sözü okuyarak ve öğrendiklerimizi başkalarına götürerek. Değerli kardeşler, akılsız olanlar Vurdum duymaz tutumlarının sonucu sonsuz karanlığa gömüldüler. O zaman diyelim, sen değerli kardeşim, İsa Mesih'i kurtuluş ışığı olarak kabul ettin mi? Ekranda olanlara da söylüyorum, ekranda bizi izleyenleri de aynı şeyi soruyorum. Ettin mi? Eğer evet, bunu diyeceğinizi biliyorum zaten. Eğer yanıtınız evetse, akıllı kızın, o beş kız vardı ya akıllı olan, beş kızın durumundasınız demektir. Bu neyi gösteriyor o zaman? Gece de olsa, gündüz de olsa, uykuda da olsan, uykuda olmasan da, uyanık da olsan, karşılamaya hazır biçimde onun gelişini sevinçle bekliyorsun demektir. Ve Kutsal Ruh daima senin yanında, içinde, yüreğinde ve seni sonuca ulaştıracaktır. Ama eğer hala karar vermemişsen, bu sefer akılsız olan diğer beş kız durumundasın. Onların dışarıda kalmasını sağlayan neden neydi? O beş akılsız kızın dışarıda kalmalarının sebebi neydi? Evet. Ha şimdi, ha sonra, ha şimdi, ha sonra, erteleme. Hani Türkçemize güzel bir laf var, büyüklerimiz söyler. Bugünün işini yarına bırakma. Onun için Kutsal Kitap diyor ki, kurtuluş günü şimdidir. 2. Korintos'a 6. bölüm 2. ayette diyor ki, uygun zaman şimdi. Kurtuluş günü işte şimdidir. Onun için bir gün gelecek, değerli kardeşler, yarın olmayacak. Rab İsa Mesih'e gelmek için, gelmeniz için, yüreğinizi ona açabilmeniz için hiçbir şey engel olmasın. Değerli kardeşler, buna izin vermeyin. 3 noktayı hatırlayalım. 1, Rabbin gelişine imanla kesinlikle hazır olmak zorunda. 2, hiçbir kimse bu hazırlığa dışarıdan müdahale edemez, yardım edemez. Ve 3. de bir dönem sonra artık iş işten geçmiş olmasın. Eğelim yüreklerimizi, Rab aramızda. Ve yüreklerimize bakalım, hangi oranda hazır bir şekilde hayatımızı göksel değerlere odaklı bir şekilde sürdürüyoruz.